Ayrım 11, 3. Şempanze, Jared Diamond, sayfa 96. Gizli yumurtlamaya ilişkin bu 6 teoriden hangisi doğrudur? Tereddütlü olan sadece biyologlar değil, sorun yalnızca yakın zaman içinde ciddi anlamda ilgi çekmeye başlamıştır. Bu çelişki tarih, psikoloji ve kontrollü deneylerin yapılamayacağı diğer alanlarda olduğu kadar evrimsel biyolojide de nedenselliği kurmada yaşanan yaygın probleme örnek teşkil etmektedir. Bu tip deneyler nedeni ya da işlevi göstermede en ikna edici yoldur. Eğer bir kabiledeki insanları yumurtlama günlerinde kadınların bunu ilan edeceği şekilde değiştirebilseydik, çiftler içinde ve çiftler arasında işbirliğinin ortadan kalkıp kalkmayacağını ya da kadınların bu bilgiyi kullanarak hamile kalmaktan kaçınıp kaçınmayacağını görebilirdik. Böyle deneyler olmaksızın gizli yumurtlama olmadığında insan toplumunun bugün neye benzeyeceği konusunda asla kesin bir kanıya sahip olamayacağız. Bugün gözlerimizin önünde olan şeylerin işlevini saptamada zorlanıyorsak, geçmişte yok olup gitmiş şeylerin işlevlerini anlamanın ne kadar zor olabileceğini bir düşünün. Yüz binlerce yıl önce gizli yumurtlama evrimleştiğinde insan kemiklerinin ve aletlerin farklı olduğunu biliyoruz. Gizli yumurtlama işlevini de içeren insan cinselliği de büyük olasılıkla şimdi resmetmenin çok zor olduğu bir biçimde farklıydı. Geçmişimizi yorumlamak birkaç fosil kemiğiyle alevlenen ve Rorschach testi gibi kişisel yargılarımızı yansıtan ama geçmişle ilgili geçerliliği olmayan destanlara yol açarak sürekli bir yozlaşma riski taşır. Yine de 6 adet akla yatkın teoriden bahsetmekle bir sentez yapmaya yeltenmeksizin bu problemden kaçamam. İşte yine nedenselliği kurarken diğer bir yaygın probleme gelip çatıyoruz. Gizli yumurtlama gibi karmaşık durumların tek bir faktör tarafından belirlenmesine nadiren rastlanır. Gizli yumurtlamanın nedenine ilişkin tek bir nedenin peşine düşmek, Birinci Dünya Savaşı'nın tek bir kökeni olduğunu iddia etmek kadar aptalca olurdu. Oysa 1900-1914 döneminde savaşa ya da barışa yol açacak pek çok bağımsız faktör vardı. Etkenlerin net toplamı savaşa doğru olduğunda savaş çıktı. Fakat bu akla yatkın gelen her faktörü listeye dahil ederek karmaşık bir durumu açıklamak için zıt yöndeki bir aşırılığa gitmenin bahanesi olmamalı. 6 teoriden oluşan uzun listemizi kısaltmanın ilk adımı olarak şunu aklımızda bulundurmalıyız. Uzak geçmişte özgün cinsel alışkanlıklarımızın evrimleşmesine neden olan faktörler her neyse, onları besleyen faktörler hala olmasaydı bugün var olmaya devam etmezlerdi. Fakat ilk ortaya çıkışlarından sorumlu faktörler bugün işleyen faktörlerle aynı olmak durumunda değildir. Örneğin 3, 5 ve 6. teorilerin arkasındaki faktörler uzun zaman önce başat faktörler olabilir. Fakat bugün için pek de öyle görünmemektedirler. Sadece çok az sayıda kadın birçok erkekten besin ve diğer kaynakları sağlamak ya da kimin baba olduğunu belirsizleştirerek birçok erkeği doğan çocuğa bakmak üzere harekete geçirmek için cinselliği kullanır. Bu etkenlerin önceki rollerine ilişkin tahminler akla yatkın olsa da hayali destan yazmaktan öteye gidemez. Gelin gizli yumurtlamanın ve yaygın olan gizli çiftleşmenin neden mantıklı olduğunu anlamaya çalışarak kendimizi sınırlayalım. En azından kendimize dair iç görümüz ve başkaları hakkındaki gözlemlerimiz tahminlerimize yön verebilir. Birinci, ikinci ve dördüncü teoriler bana bugün de işlevli gibi görünüyor ve aynı çelişkinin insanın sosyal örgütlenmesinin değişik tarafları gibi geliyor. Bu çelişki şudur, erkek ve kadın yavrularının ve genlerinin hayatta kalması için isteklidir ve yavrularını büyütmek için uzunca bir zamandır işbirliği yapmaktadır. Aynı zamanda yakınlarında yaşayan birçok başka çiftle ekonomik olarak da işbirliği yapmak zorundadır. Çok açık ki kadın ve erkek arasındaki düzenli cinsel ilişki, aralarındaki bağları, her gün gördükleri fakat cinsel ilişkide bulunmadıkları başka erkek ve kadınlara nispeten güçlendirir. Gizli yumurtlama ve cinsel anlamda etkin olmanın sürekliliği, bu çoğu memelinin standardına göre yeni cinsel işlevi sadece döllenme için bir araç olarak değil, sosyal bir tutkal olarak ileri taşır. Bu işlev birinci ve ikinci teorilerin geleneksel Chopin biçiminde olduğu gibi soğuk hesapçı bir kadından cinsel açlık çeken erkeğe sunulan bir rüşvet değil, her iki cinsiyet içinde bir teşvik edici olmaktadır. Yumurtlamanın tüm belirtileri tamamen ortadan kalkmış değil, fakat aynı yakın grup içinde cinsel olan ve olmayan birlikteliklerdeki ayrımı vurgulamak amacıyla cinselliğin kendisi gizliliğe kaymıştır. Gibbonların devamlı seksle ödüllendirilmeksizin tek eşli olarak kalmasına itiraza gelince, bunu açıklamak bu bakış açısıyla kolaydır. Her bir gibbon çifti diğer gibbonlarla çok az sosyal ve ekonomik olarak hiç ilişki içindedir. Testis büyüklüğü de insanın sosyal örgütlenmesinin aynı temel çelişkisinin bir ürünü olarak görünüyor bana. Keyif için daha sık seks yapmamız nedeniyle insan testisi gorilinkinden daha büyüktür. Ama tek eşli olduğumuz için şempanzeninkinden daha küçüktür. İnsanın büyük penisi aslanın yelesi ya da kadınların irileşmiş göğüslerinin rastgele ortaya çıkmasında olduğu gibi rastlantısal bir cinsel sembol olarak evrimleşmiş olabilir. Acaba neden dişi aslanlar iri göğüs, erkek aslanlar büyük penis ve insanlar yele geliştirmediler? Eğer öyle olsaydı bu değiş tokuş edilmiş sinyaller aynı biçimde işlev görebilirdi. Bu durum evrimsel bir rastlantı olarak görünmüyor. Bu durum her türün ve cinsiyetin bu türden çeşitli yapıları göreli olarak kolay evrimleştirmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Fakat şimdiye kadarki tartışmamızda temel bir şey hala eksiktir. Hep insan cinselliğinin idealize edilmiş biçiminden bahsettim. Tek eşli çiftler, belki birkaç çok eşli aile dahil edilebilir, erkek eşlerin babalık konusunda kendinden emin olması ve yine erkeklerin çocukları yok sayıp hovardalık etmektense çocuk büyütme konusunda eşlerine yardımcı olması gibi. Bu kurmaca ideali tartışmayı haklı çıkarmak için insanların gerçek pratiklerinin bu ideale babunların ya da şempanzelerin pratiğinden daha yakın olduğunu söylemeyi sürdüreceğim. Ancak ideal hala kurmacadır. Kurallarla yönetilen herhangi bir sosyal sistem, bireyler aldatmanın yaptırımların yüküne oranla daha avantajlı olduğunu keşfettiğinde aldatmaya açıktır. Bu yüzden sorun nitel bir sorundur. Aldatmak tüm sistemi çökertecek kadar sık yaşanır mı? Ya da aldatma olur ama sistemi yıkacak kadar sık gerçekleşmez mi? Ya da neredeyse hiç görülmeyecek kadar nadir midir? İnsan cinselliği açısından bakıldığında bu sorular bebeklerin %90 mı, 30 mu ya da bir oranında mı evlilik dışı olarak dünyaya geldiği sorusuna dönüşür. Şimdi bu soruyla ve onun sonuçlarıyla yüzleşelim. Bölüm 4. Aldatmanın bilimi. Eşlerini aldatıp aldatmadıkları sorulduğunda insanların yalan söylemek için pek çok nedeni var. Bu nedenle bu önemli konuda doğru bilimsel bilgiye ulaşmak herkesin tahmin edeceği gibi zordur. Var olan birkaç hakikatten biri, neredeyse yarım yüzyıl önce başka bir nedenle yürütülen bir tıbbi çalışmanın beklenmeyen ürünü olarak ortaya çıktı. Bu çalışmaya ait bulgular şimdiye dek hiç paylaşılmamıştır. Bu bulguları yakın zaman önce çalışmayı yürüten seçkin bir bilim insanından öğrendim. Tanınmak istemediği için kendisine Doktor X diyeceğim. 1940'ların sonuna doğru Doktor X yalnızca kalıtımla edindiğimiz moleküler olan kan gruplarının genetiği üzerine çalışıyordu. Her birimiz düzinelerce kan grubuna ilişkin etkenlere sahibiz ve her etken hem annemiz hem de babamız tarafından bize kalıtılır. Çalışmanın planı gayet basitti. Oldukça güvenilen bir Birleşik Devletler Hastanesi'nin doğum servisine gidilecek, 1000 yeni doğmuş bebekten ve onların anne ve babalarından kan örnekleri toplanacak, her örneğin kan grupları tanımlanacak ve standart genetik çözümleme ile kalıtım biçimleri ortaya konacaktı. Doktor X'i şok eden sonuç kan gruplarının bu bebeklerin %10'unun aldatma ürünü olduğunu ortaya çıkarmasıydı. Bebeklerin gayrimeşru olduğuna dair kanıt, sözde ebeveynlerinde bulunmayan bir ya da daha fazla kan grubuna sahip olmalarıydı. Yanlışlık yapılmasına olanak yoktu. Kan örnekleri bebek doğduktan hemen sonra hem anneden hem de bebekten alınmıştı. Bebekte görülen fakat annelerde görülmeyen kan grubu sadece babadan gelebilirdi. Annenin eşinde de bu kan grubunun görülmemesi bebeğin başka bir erkek sayesinde evlilik dışı ilişkiyle dünyaya geldiğini kesin olarak göstermektedir. Evlilik dışı ilişkinin gerçek sıklığı günümüzde babalık testlerinde kullanılan birçok diğer kan grubu etkeni 1940'larda bilinmediğinden ve her cinsel birleşme gebelikle sonuçlanmadığından %10'un bir hayli üzerinde olmalıdır. Doktor X bu keşfi yaptığı zaman Amerikalıların cinsel alışkanlıkları üzerine araştırma yapmak neredeyse bir tabuydu. İhtiyatlı davranarak sessiz kalmayı tercih etti. Bulgularını asla yayımlamadı ve yalnızca ben, zorlukla da olsa onun adına ihanet etmeden sonuçlarından bahsetmek için ondan izin aldım. Fakat onun sonuçları yakın bir zaman önce birçok benzer genetik çalışmayla doğrulandı. Bu çalışmalar Amerikalı ve İngiliz bebeklerin %5 ile 30'unun evlilik dışı ilişkiyle dünyaya geldiğini ortaya koydu. Yine test edilen çiftler arasında aldatmayı en azından bir kere deneyenlerin oranı Dr. X'in çalışmasındaki aynı iki neden yüzünden çok daha yüksek olmalıdır. Şimdi son bölümde sorulan soruya cevap verebiliriz. İnsanlarda evlilik dışı cinsel ilişki nadir görülen bir sapma mıdır? Normal evlilik içi cinsel ilişkinin sık görülen istisnası mıdır? Yoksa çok sık görülmesi nedeniyle evliliğin kendisi düzmece bir durum mudur? Doğru cevap bu ikisinin ortası gibi görünüyor. Babaların çoğu gerçekten kendi çocuklarını büyütmektedir ve evlilik sahte bir durum değildir. Bizler önüne gelenle birlikte olup başka türlüymüş gibi davranan şempanzeler değiliz. Evlilik dışı ilişki her ne kadar gayri resmi bir durum olsa da insanda görülen çiftleşme sisteminin bir parçasıdır. Aldatma yaşadıkları topluluğun uzun süre birbirine bağlı kalan ebeveynlerden oluşması temelinde bizimkine benzeyen birçok başka hayvan türünde de gözlemlenmektedir. Bu tür uzun süreli bağlar şempanze ve bonobo topluluklarının karakteristik bir özelliği olmadığı için şempanzelerde aldatma konusunu konuşmak anlamsızdır. Biz insanlar şempanze benzeri atalarımızda aldatmanın hükmü olmadığından onu tekrar keşfetmek zorunda kaldık. Bu yüzden aldatma bilimini dikkatli bir şekilde göz önünde bulundurmadan insan cinselliğini ve onun insanlığa yükselişimizdeki rolünü tartışamayız. Aldatmanın sıklığına ilişkin bilgimizin çoğu bebeklerin kan gruplarından çok araştırmacıların insanlara cinsel hayatlarıyla ilgili sorduğu sorulardan gelmiştir. Amerika'da aldatmanın nadir olduğuna ilişkin mit, 1940'lardan beri Kinsey raporuyla başlayan araştırmaların uzun vadeli başarısıyla açık bir biçimde çürütülmüştür. Bununla birlikte 1990'larda bu durum sözde daha serbestleşse de aldatma konusunda hala derin kararsızlıklar yaşamaktayız. Aldatma heyecan verici olarak düşünülmekte, televizyon dizileri o olmaksızın izleyici çekememektedir. Mizahın temeli olarak çok az rakibi bulunmaktadır. Oysa Freud'un işaret ettiği gibi mizahı sıklıkla şiddetli biçimde acı veren şeylerle baş etmek için kullanmaktayız. Bu nedenle tarih boyunca aldatma cinayet ve mutsuzluğun nedeni olarak pek az rakip tanımıştır. Bu konuda yazarken tamamen ciddi kalmak mümkün değil. Fakat toplumların evlilik dışı ilişkilerle başa çıkmak için kullandığı sadist geleneklerden iğrenmemek de mümkün olamamaktadır. Evli bir insanı aldatmaya yönlendiren ya da ondan kaçınmasını sağlayan şey nedir? Bilim insanlarının birçok başka şeyi açıklamak için teorileri olduğu gibi doğal olarak evlilik dışı cinsel ilişkiler için de teorileri vardır. Evlilik dışı cinsel ilişki bundan sonra EDI biçiminde kısaltılmış olarak kullanılacaktır ve evlilik öncesi ilişkiyle EÖI karıştırılmamalıdır. Pek çok hayvan türünde EDI problemi yoktur. Çünkü onların evlilik gibi bir tercihleri yoktur. Örneğin kızışmış bir dişi berberi makak maymunu kabilesindeki her erkekle çiftleşir ve bu işi ortalama 17 dakikada bir yapar. Fakat bazı memeliler ve kuş türlerinin çoğu evliliği seçer. Erkek ve dişiler yavrularını korumak ve onlara bakmak için uzun süreli bir bağ kurarlar. Bir kez evlilik olduğunda sosyobiyologların üstü örtülü bir şekilde isimlendirdiği karışık üreme stratejisi arayışının gerçekleşme ihtimali de ortaya çıkmaktadır. Bundan sonra küsa olarak kısaltılacaktır. Sade bir dilde bu evlilik dışı ilişki arayışındayken evliliği sürdürme anlamına gelmektedir. Evli hayvanlar kullandıkları üreme stratejilerinin karışımının dereceleri bakımından oldukça büyük farklılıklar gösterirler. Gibon olarak adlandırılan küçük kuyruksuz maymunlarda edinin görüldüğüne ilişkin bir kayıt yoktur. Fakat kar kazları bunu düzenli olarak gerçekleştirmektedir. İnsan toplumları da benzer biçimde farklılık göstermektedir. Ama sanıyorum ki hiçbiri eşine sadık gibonların yanına bile yaklaşamaz. Tüm bu çeşitliliği açıklamak için sosyobiyologlar oyun teorisinin mantığını uygulamayı kullanışlı bulmaktadır. Buna göre yaşam kazananı, yaşayabilen en çok sayıda yavru üreten bireyler olan evrimsel bir yarış olarak düşünülür. Yarışma kuralları bazı türlerin ekolojisi ve üreme biyolojisi tarafından belirlenir. Böylece sorun hangi stratejinin yarışı daha büyük ihtimalle kazanacağını bulmaktır. Katı bir sadakat mi, katıksız bir her önüne gelenle birlikte olma davranışı mı, yoksa bunların karışımına ilişkin bir strateji mi? Fakat başlangıçta bir şeyi açıklığa kavuşturmam gerekiyor. Sosyobiyologların bu yaklaşımı hayvanlardaki aldatma olayını anlamada kullanışlı olsa da daha sonra bahsedeceğim gibi insanlarda görülen aldatma durumunu açıklamada kullanılması oldukça tartışmalıdır. Düşünülmesi gereken ilk şey en iyi oyun stratejisinin aynı türün erkek ve dişileri için farklı olacağıdır. Bunun nedeni erkek ve dişilerdeki üreme biyolojisinin iki büyük farkından kaynaklanmaktadır. Gerekli minimum üreme çabası ve aldatılma riski. Şimdi insanlara fazlasıyla tanıdık gelen bu farklılıklara bir göz atalım. Erkeklerin baba olmak için harcayacağı minimum çaba, kısa bir zaman ve enerji tüketiminden ibaret olan cinsel birleşmeyi gerçekleştirmektir. Bir kadını hamile bırakan bir erkek biyolojik olarak aynı gün içinde bir başka kadını hamile bırakabilme yeteneğine sahiptir. Fakat kadınlar için gereken minimum çaba, cinsel birleşmeye ek olarak hamilelik ve yaşam süresinin azımsanmayacak bir kısmı olan yıllar süren emzirmeyi içerir. Bu da büyük bir zaman ve enerji yükümlülüğü anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bir erkek bir kadının doğurabileceği çocuk sayısından çok daha fazla sayıdaki çocuğun babası olabilir. Çok eşli bir hükümdar olan Haydarabadlı Nizam'ın sarayında bir hafta geçiren bir 19. yüzyıl gezgini Nizam'ın 4 karısının 8 gün içinde doğum yaptığını ve sonraki haftada 9 doğum gerçekleştiğini bildirmiştir. Erkekler için ömür boyunca sahip olunan çocuk sayısı rekoru 888 çocuklu Fas İmparatoru Mulay İsmail'e aittir. Kadın içinse bu rekor 19. yüzyılda Moskova'da yaşamış sürekli 300 doğuran bir kadına aittir ve yalnızca 69'dur. Çok az kadın 20 çocuk doğurabilirken çok eşli toplumlarda yaşayan bazı erkekler bu kadar sayıdaki çocuğa kolaylıkla sebep olabilir. Bu biyolojik farklılığın sonucu olarak eğer ölçüt sadece doğan çocuk sayısı olacaksa bir erkeğin yarışı kazanması edi ya da çok eşlilik sayesinde daha yüksek olasılıktır. Kızıp okumaktan vazgeçecek kadın okurlar ve kutlamaya hazırlanan erkek okurlar, sizi beklemeye davet ediyorum. Okumaya devam edin. Çünkü edi sorununa ilişkin söyleyeceğim çok şey var. İnsanlarda EDİ'ye ilişkin istatistiki kanıtlar bulmak zor. Fakat çok eşlilik için bu mümkün. Veri sağlayabildiğim salt çok kocalı bir topluluk olan Tibet'teki Treba'da iki kocalı kadınlar tek kocalı kadınlardan daha az çocuğa sahiptir. Bunun tersine 19. yüzyılda Amerikalı Mormon erkekler çok kadınla evlenmenin faydasını fark etmişlerdi. Tek eşi olan erkekler ortalama 7 çocuğa, 2 eşi olan erkekler 16 çocuğa ve 3 eşi olanlar ortalama 20 çocuğa sahipti. Çok eşli Mormon erkekleri ortalama 2,5 eş ve 15 çocuğa sahipken buradaki kilise liderlerinin ortalama 5 eşi ve 25 çocuğu vardı. Benzer şekilde Sierra Leone'deki çok eşli Temne insanlarında erkeklerin eş sayısı 1'den 5'e çıkarken ortalama çocuk sayısı da 1'den 7'ye yükseliyordu. En iyi oyun stratejisiyle ilgili diğer cinsel asimetri çocuğun gerçek ebeveyni olup olmamayla ilişkili güven konusunu içerir. Aldatılmış bir hayvan kendisinden olmayan bir yavruyu yetiştirir ve böylece diğer oyuncu olan gerçek ebeveyne puan kazandırırken evrimsel oyunu kaybeder. Doğum ünitesinde bir yanlışlık olmazsa kadınlar aldatılamaz. Kadınlar bebeklerini kendi vücutlarından çıkarken görürler. Yumurtaların döllenmesi dişinin vücudunun dışında gerçekleştiği, dış döllenmeyle üreyen türlerin erkekleri de aldatılamaz. Örneğin bazı erkek balıklar dişilerin yumurtaları bırakmasını takip ederler ve ardından o yumurtaların üzerine spermlerini boşaltırlar. Sonra onları koruyarak babalıklarını garanti altına alırlar. Fakat iç döllenmeyle üreyen insanın ve diğer hayvanların erkekleri kolay bir şekilde aldatılabilir. Olası babanın %100 bildiği tek şey sperminin anneye ulaştığı ve sonunda yavrunun doğduğudur. Sonra tek yapabileceği kadının doğurgan dönemi boyunca onu gözlemlemek, başka bir erkeğin sperminin de kadına ulaşma ve onu dölleme ihtimalini azaltmaktır. Bu basit asimetriye sıra dışı bir çözüm daha önce Güney Hindistanlı Nayar toplumunun uyguladığı çözümdür. Kadınlar Nayarlar arasında rastgele ya da sırayla pek çok aşk yaşar ve bundan dolayı erkekler babalık konusunda kendilerinden emin değildirler. Kötü durumu iyiye çevirmek için bir Nayar erkeği eşiyle yaşamaz ve sözüm ona çocuğunun bakımıyla ilgilenmez. Bunun yerine kız kardeşleriyle yaşar ve onların çocuklarını büyütür. Hiç olmasa yeğenleri ve torunları onun genlerinin dörtte birini paylaşmaktadır. 11. ayrımın sonu. Sayfa 105.